Ayrım 14, sayfa 121. 6. Ertesi sabah baş ağrısıyla uyandı Ayşe. Berbat bir gece geçirmişti. Dün gece saat 1'e kadar Belgin'in arabasında oturup Nazan'ın meçhul sevgilisini beklemişlerdi. Ama adam gelmemişti. Hatta koca apartmana ev sakinlerinden başka tek bir kişi bile gelmemişti. Sabır ve metanet gerektiğini biliyordu genç kız. Ablasının selameti için elinden geleni yapmaya ve onu içine bulaştığı bu çirkin çirkef çukurundan çekip çıkarmaya kararlıydı. İsteksizce yatağından kalkıp giyinmeye başladı. Gece bir ara Belgin tutturmuş, neden sadece hep adamın Nazan'ın evine geldiğinden kuşkulandığını, pekala da Nazan'ın da dışarıda bir yerde adamla bulaşabileceğinden dem vurmuştu. Aslında pek de yabana atılacak bir fikir değildi yani. Nitekim gece boyunca bir yandan şüpheli birinin apartmana girmesini beklerlerken, diğer yandan da her an Nazan'ın dışarıya çıkabileceği ihtimaliyle onun da çıkışını gözetleyip durmuşlardı. Ama ne Nazan dışarıya çıkmıştı ne de gelen olmuştu. Ayşe işi sonuna kadar götürmeye kararlıydı. Bir yanda da hem üzülüyor hem de utanıyordu. Hatta daha ilk gecenin sonunda Belgin'i bu işe bulaştırdığı için pişman olmaya başlamıştı. Gerçi Belgin iyi ve güvenilir bir dosttu. Ondan saklısı gizlisi olmazdı. Ama ne olursa olsun bu durum onun indinde gittikçe çirkinleşen bir aile skandalına dönüşmekteydi. Ablasının toplumun cevaz vermediği bir takım naneler yediğine inanıyordu. Aklını karıştıran konulardan biri de buydu zaten. Nazan erkek düşkünü, macera peşinde koşan biri değildi. Öyle olsa bunu ilk önce o sezinlerdi. Kardeşini yeterince tanıyacak kadar içli dışlıydılar. Hayatına şu veya bu şekilde bir erkek girse ya da birine sevdalansa ablası hemen kendisini anlatırdı. Velev ki Ayşe bu ilişkiyi tasvip etmese bile. Nazan ilk defa sessiz kalıyor, hayatına giren birisinden hiç söz etmiyordu kendine. Nedendi acaba? Kardeşinin ilişkisini onaylamayacağından bu kadar emin miydi? O takdirde mutlaka esaslı bir nedeni olmalıydı. Nazan bu denli peşin hükümle hareket ettiğine göre meçhul sevgili ipe sapa gelmez bir serseri, düzenbaz, hatta belki sabıkalı olamaz mıydı? Evden çıkarken aklı hala bu konudaydı. Zihnini zorluyor, ilişkinin ne zaman başladığını bulmaya çalışıyordu. O tecavüz gecesine kadar ablasının yaşamında dikkat çekici hiçbir değişiklik hissetmemişti. İki kardeşin münasebeti tamamen normal seyrediyordu. Sık sık buluşuyorlar, geziyor, birlikte eğleniyorlardı. Tüm değişiklik o geceyle birlikte başlamıştı. Önceleri Ayşe bunu gayet normal karşılamış, Nazan'ın ruhu bir çöküntüye uğrayarak içine kapanmasını anlayışla karşılamıştı. Ama daha sonra ablasındaki değişimleri gözlemleyince bunun bir çöküntü olmadığını, bilakis hayata daha sıkı sıkıya sarıldığını, fakat insanlardan ve özellikle kardeşinden kaçmaya başladığını hissetmişti. Ayşe'nin aklının almadığı da buydu. İnsan kendisini zorla ve feci bir şekilde tecavüz eden adama ilgi duyabilir miydi? Bu kesinlikle normal bir şey değildi. O geceyi düşündükçe kendi tecavüze uğramış gibi ürperiyordu. Nazan'ın yerinde kendi olsa hiçbir şeyi iplemez, önce polise başvurur, intikam ateşiyle yanıp tutuşurdu. Oysa Nazan ne yapmıştı? Adamla ilişki kurmaya kalkışmış ya da adamın tekrar ziyaretinden hiç de müteessir olmamıştı. Bunu mantığı bir türlü kabul etmiyordu. İş yerine gelince düşüncelerinden bir nebze olsun sıyrıldı ve başka şeylerle meşgul olmaya başladı. Belgin'i de merak ediyordu. Ona bir telefon açmak istedi ama vakti olmadı. Odası gelip gidenlerle doluydu. Bir ara patronu onu yeni aldıkları bir teklifin detayları üzerinde müzakere için odasına çağırdı. Ayşe patronunun odasından çıkınca Belgin'i ararım diye düşündü. Bu arada ablası da onu aramak zahmetine katlanmamıştı henüz. Patronu ile bir saate yakın proje üzerinde tartıştılar. Odasına geldiğinde kafası kazan gibi olmuştu. Aslında işine de kendini veremiyor, endişeleri doğru düzgün düşünmesine mani oluyordu. Masasının başına geçerken Nazan'ı aramayacağım diye homurdandı. Ama hemen Belgin'e bir telefon açacaktı. Masanın üstündeki telefon da tam o sırada çalmaya başladı. Genç kız içine doğmuş gibi arayanın Belgin olduğunu sandı. Oysa onu bir sürpriz bekliyordu. Ahizeyi kaldırıp, "Efendim," dedi. "İyi günler Ayşe. Ben Hakan. Hakan Sözer." Ayşe bir an afallamıştı. Ondan bir telefon beklemiyordu. Hele tam şu sırada. Neyse ki çabuk toparladı kendini. "Merhaba Hakan. Nasılsın bakalım?" "Sağ ol. Ben iyiyim. Ya sen?" "İdare ediyoruz işte." "İşler nasıl?" "Şu sıralar biraz kesat. Malum çoğu zaman boş oturuyoruz." Ayşe hem konuşuyor hem de bu beklenmedik telefonun neden geldiğini düşünüyordu. Gerçi Hakan'la bir merhabası vardı. Birkaç konsere ve tiyatroya gitmişlerdi ama hep arkadaş topluluğu olarak. Onunla yalnız hiç çıkmamıştı. Belki de sadece bir dost olarak arıyordu. Nazan Hanım nasıl? Bu soru üzerine Ayşe birden uyandı ve heyecanlandı. Galiba Hakan'ın arayış nedenini şimdi anlamıştı. Geçenlerdeki o partiyi anımsadı. Genç reklamcı bütün gece hep ablasıyla konuşmuştu. Bozuntuya vermedi. İyidir o da, dedi. Ablan çok duygusal bir insana benziyor. Haklısın, öyledir. Doğrusu kendisini tekrar aramak, halini hatırını sormak isterdim. O gece partide beni çok etkilemişti. Ayşe bir an heyecandan yutkundu. Bu beklenmedik bir gelişmeydi. Nazan o gece çok içine kapanık ve asık yüzlüydü. Genç reklamcıya pek yüz vermediğini gayet iyi hatırlıyordu. Tabii, neden olmasın? Umarım o da memnun olur. Hakan biraz çekingen bir sesle mırıldandı. Şey, seni rahatsız etmemin sebebi de bu. Ne? Ablanı aramak istiyorum ama telefonunu bilmiyorum. Numarasını sana vereyim. İkisi de rahat birer nefes aldılar. Ayşe'nin içini bir sevinç dalgası dahi kapladı. Bu planı daha önce Belgin'le yapmışlar ama daha sonra tutmadığını görmüşlerdi. Nazan Hakan'a soğuk ve ilgisiz davranmıştı. Ayşe bir solukta Nazan'ın hem iş hem de cep telefonu numarasını verdi. Ara, dedi sonra. Rahatsız etmiş olmam değil mi? Neden rahatsız edeceksin ki? Teşekkür ederim Ayşe. Genç kız telefonu kapattığında içinde yeni ümit pırıltıları belirmişti. Keşke diye fısıldadı içinden. Keşke Nazan ona ilgi duysa ve bir arkadaşlığın ilk tohumları atılsaydı. Reklamcı her bakımdan mükemmel bir insandı. Ama ablasına güvenemiyordu. Hemen telefonu sarılıp Belgin'i aradı. Hakan Nazan'ı telefon ettiğinde saat öğleden sonra 3'e geliyordu. Reseptörü kaldıran Nazan, ''Buyurun efendim.'' diye mırıldanmıştı. ''Ben Hakan Sözer. Umarım beni hatırlıyorsunuzdur.'' Nazan irkildi birden. Hatırlamasını hatırlamıştı tabii. Sarışın, yakışıklı reklam ajansı sahibini. Ama niye aradığını anlamamıştı. Belgin'in evinde bir süre sohbet etmişler. Daha doğrusu o kalabalık grupta sadece ikisi birbiriyle konuşmuştu. Adamın niyetinin yakınlaşmak olduğunu pek sanmıyordu. Yanılmıyorsa bu Ayşe ile Belgin'in çevirdikleri müşterek bir dolaptı. Kardeşi o partiye de sırf reklamcı ile tanışması için götürmüştü onu. İçinden gülümsedi. Şu Ayşe mücadeleden asla vazgeçmezdi. Şimdi de başına bu adamı sarmaya çalışıyordu. Nazan bozuntuya vermedi. Hatırlamaz olur muyum hiç? Ne güzel sohbet etmiştik. Nasılsınız? Teşekkür ederim Nazan Hanım. Ya siz nasılsınız? Bildiğiniz gibi işte. Genç adam kısa bir duraklamadan sonra devam etti. Sizi aramayı, halinizi, hatırınızı sormayı çok istedim. Siz değişik mizaçta farklı bir insansınız. O halinizle de partideki insanlardan farklı kimliğinizle beni çok etkilemiştiniz. Ama bir türlü cesaret edip arayamadım. Oysa birlikte bir yemeğe çıkıp yarım kalan sohbetimizi derinleştirmeyi öylesine isterdim ki. Çok naziksiniz, diye mırıldandı Nazan. Ne dersiniz, birlikte bir yemeğe çıkabilir miyiz? Nazan kısa bir tereddüt geçirdi. Yaşamında Hüseyin olmasa bu teklife balıklama atlar, hemen kabul ederdi. Lakin benliğinden yükselen itiraz salvosu daveti asla kabul etmemesini söylüyordu. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi Hakan Sözer'in ne kadar samimi olduğunu henüz kestirememesiydi. Adamın Ayşe ile değilse de Belgin'le eski bir dostluğu olduğunu biliyordu. Acaba Belgin adama kendisine yaklaşması, arkadaşlık kurması gibi bir telkinde bulunmuş muydu? Bu anlamda hiçbir erkeğin kendisine yaklaşmasına izin vermezdi. Hele acıyarak, yardıma muhtaç gibi dostluk kurmak için yaklaşmaya asla. İkinci neden ise yeni bir flörte adım atmak Hüseyin'e ihanet gibi gelmişti genç kadına. Bunu da yapamazdı. Garip bir tedirginlik içinde kaldı. Kendi beyninde ileri sürdüğü iki neden de aslında pek geçerli değildi. Hakan Bey, Belgin'e ne kadar yakın olursa olsun, sırf hatır için bir kadınla arkadaşlık kurmaya kalkışacak, tıynetli bir adama benzemiyordu. Belki de Ayşe'nin de Belgin'in de günahını alıyordu. Onunla bir yemeğe çıkmasının ise Hüseyin'e ihanet olacağı sıvı sadece komikti. Hüseyin kimdi ki? Ne sıfatı vardı? Son geceye kadar adını bile bilmiyordu. Ama hayretle şunu fark etti. Hakan'la çıkmak istemiyordu. Sebebi ne olursa olsun. Yine de yakışıklı reklamcıyı kırmak istemedi. Tabii, zevkle, dedi. Neden olmasın? Hattın öbür ucundaki adamın sevindiğini hissetmişti. Ama ne yazık ki bu henüz erken bir sevinçti. Hakan Sözer umduğunu bulamayacaktı. Teşekkür ederim, diye fısıldadı Hakan. Akşam sizi nereden alayım? Akşam mı? Nazan soruyu kasıtlı sormuştu. Pek tabidir ki reklamcının bir akşam yemeği düşlediğinin farkındaydı. Ama ona bu şansı vermeye hiç niyeti yoktu. Sizce akşam yemeği daha münasip değil mi? Hayır, ben bir öğlen yemeğini tercih ederim. Adamın durakladığını hissetmişti yine. Şaşıracağını sanmıştı ama Hakan hemen cevap verdi. Siz nasıl uygun görürseniz Nazan Hanım. Yarın 12'de de Marmara'nın lobisinde sizi bekleyeyim mi? Tamam, anlaştık. Orada olacağım. Nazan telefonu kapatırken içinden kıs kıs gülüyordu. Şayet bu Ayşe ile Belgin'in tertip ettikleri bir oyunsa onlara iyi bir ders verecekti. Yok, onların değil de sadece Hakan Sözer'in yakınlaşma isteği ise ona da bir iş toplantısının muhabbetinden fazlasını vermeyecekti. Hızırca gülümsemeye devam etti. İlk ihtimal daha güçlüydü. Yoksa genç reklamcı telefon numarasını nereden bulabilirdi ki? Saat 5'e doğru kardeşini aradı Nazan. O oyun oynuyorsa kendisi de aynı şekilde karşılık verecekti. Ayşe'nin sesi biraz soğuk ve ilgisiz gelmişti sanki. Akıllım diye söylendi içinden. Sanki evinde gördüğü o dağınık sofra olayından sonra üstü kapalı bir kırgınlık ve protesto sergiliyordu. Hiç anlamazmış gibi davrandı. Merhaba tatlım diye mırıldandı. Sana sürpriz bir haberim var. Ayşe soğuk bir şekilde karşılık verdi. Öyle mi? Ayşe'yi tanımaz mıydı? Bir başka zaman olsa heyecanlanır, üstüne düşer, o sürpriz haberinin ne olduğunu öğrenmek için makineli tüfek gibi birbiri ardına sorular sorardı. Şimdi isteksiz ve ilgisiz davranıyordu. Merak etmiyor musun ne olduğunu? Söyle de anlayalım bakalım. Bir yemek daveti aldım. Ayşe gerçekten duraklar gibi olmuştu bu defa. Her şeye rağmen kardeşine kızamıyor, Hınzır nasıl da numara yapıyor diye düşünüyordu. Hakan'a telefon numarasını onun verdiğine adı gibi emindi. Hakan Sözer'den mi? Diye sordu Ayşe. Evet, nasıl tahmin ettin? Sabahleyin beni aradı. Senin telefon numaranı istedi benden. Ben de sana sormadan verdim. Hata mı ettim yoksa? Nazan bir iki saniye düşündü. Ayşe doğru mu söylüyordu acaba? Hakan Sözer kendi isteğiyle mi aramıştı Ayşe'yi? Bir an emin olamadı. Nasıl olsa kokusu çıkar bu işin diye düşündü. Yo, niye hata etmiş olacaksın ki? Bilmem, seni partide onunla tanıştırdığım için söylenip durmuştun da. Yok canım, o kadar da değil. Hakan Bey kibar birine benziyor. Ayşe kuşkuyla sordu. Davetini kabul ettin mi? Ettim tabii. Ne var ki? Niye reddedeyim? Ayşe bunun cevabını asıl sen bilirsin diyecekti ki kendini zor tuttu. Pişmiş eşe su katmak istemiyordu. Telefonu kapattıktan sonra da inşallah ondan hoşlanır diye dualar etmeye başladı içinden. Ayrım sonu sayfa 129.